Ayrım 6, sayfa 58. Ortasından deniz geçen şehirde. Gerhard, sıcak bir Temmuz günü kendini Paris, Lozan, Milano, Venedik hattı üzerinde işleyen Orient Ekspresi'nde tıngır mıngır İstanbul'a giderken buldu. Öğrencilik yıllarında aynı trenle seyahat etmişliği vardı. Trene Berlin'den binmiş, Venedik'e kadar gitmişlerdi üç arkadaş. Elbette en ucuz biletleri daha da ucuza getirmek için gerektikçe mutfakta patates soyup bardak yıkayarak. Hayatının en eğlenceli yolculuklarından biriydi. Elsa'yı henüz tanımıyordu. İki yıl sonra üniversitede tanışmışlardı. Bu eğlenceli yolculuktan ona söz etmiş ama trenin mutfağında işçilik yaptığını hiç söylememişti. Tren o zamanlar Almanya ile Avusturya'dan da geçerdi fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu iki ülkeye uğramıyordu artık. Uzun zaman pencereden dışarısını seyretti Gerhard. Çok aşina olduğu bol ağaçlı, kırmızı damlı, şirin Orta Avrupa kasabaları ve köyler, şehirlere yaklaşırken cazibelerini kaybediyor, sanayileşmiş, tek düze binalı, renksiz şehirlere dönüşüyorlardı. Gerhard ara sıra pencereden bakarak, ara sıra kitap okuyarak, yüreğinde geleceğin korkusu, omuzlarında ailesinin sorumluluğu, işsiz kalmanın ezikliği içinde huzursuz uykulara dalarak sürdürdü yolculuğunu. Umutlarını hiç yeşertmedi. Hayal kırıklığına uğramamak için hayal kurmamayı çabuk öğrenmişti. Ne olacaksa olacak diyordu filozofça. Doğuya doğru gidiyordu. Kaderci olmalıydı, tıpkı doğulular gibi. Yolculuğunun üçüncü gününde Gerhard trenin penceresinden Yedikule semtini ve Marmara Denizi'ni gördü. Sonra da minareleri. Gökyüzüne asılı kalmış beyaz bulut kümelerine doğru sivri uçlu kurşun kalemler gibi uzanan. Tren, Sarayburnu'nu dönüp Topkapı Sarayı'nın duvarlarının önünden aktı. Bir masalın mı içine giriyordu, bir rüya mı görüyordu? Ne alışık olduğu Orta Avrupa şehirlerine, ne Akdeniz kentlerine benzeyen, hayal ettiği oryantalist görüntüden de yoksun, devesiz mesela, tuhaf bir şehirdeydi. Tren nihayet Sirkeci istasyonuna girdi. Gerhard, elinde küçük valiziyle trenden indi, kömür ve deniz kokan peronda yürüdü ve profesör tarafından karşılandı. İyi Almanca konuşan profesörün Nürnberg Üniversitesi'nde matematik doktorası yapmış olduğunu öğrendiğinde biraz şaşırdı. Almanya'da tahsil yaptığını öğrendiği ilk Türktü bu kişi. Şimdi sizi doğruca Darülfünun'a, yani üniversitemize götüreceğim. Otelinize yapacağımız toplantıdan sonra gideriz. Arzunuza göre ya sizi dinlenmeniz için otele bırakırım ya da şehri gezdiririm, dedi. Adının Erim olduğunu öğrendiği meslektaşı. Neyse ki kolay telaffuz edilen bir adı vardı. Profesör Marşe'yle ne zaman görüşebilirim acaba Profesör Erim, diye sordu. Yarın. Bugün sizinle erkence bir akşam yemeği yeriz, sonra sizi treninize götürürüm. Gece treninde yeriniz ayrıldı. Yarın sabah Profesör Marşe Ankara'da karşılayacak sizi. ''Şimdi gideceğimiz üniversite değiştirmeye çalıştığınız kurum mu?'' diye sordu Gerhard. ''Evet, siz de göreceksiniz zaten. Orada her şey zamanın dışında kalmış gibidir. Binalar, hocalar, sistem, hepsi. Her şey eskimiş. Tümünün baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Devlet, pek çok diplomalı öğrencisini ihtisas yapmaları için burs vererek yurt dışına yolladı. Madem hepsini göndermek mümkün değil, Avrupa standartlarında bir üniversitenin burada kurulmasına karar verildi. Kurucumuzun düşüncesidir bu. Yoksa çağı yakalayamayız. Biz, yurt dışında eğitim alanlar, onu destekliyoruz. O da bizleri yüreklendiriyor, yönlendiriyor. Herr Schliemann, hepimizin ülküsü ülkemizi ileriye götürmek, çağın en ileri medeniyet seviyesini yakalamaktır. Bu uğurda her şeyi yapmaya hazırız. Gerhard kulaklarına yayılan ağzını toparlamakta güçlük çekti. ''Çok iyi ediyorsunuz dostum.'' dedi, doğru yere gelmiş olmanın sevinci içinde. Yanındaki genç profesörün heyecanı kendine de bulaşmış gibiydi. Darülfünun'da bazıları Almanca ama çoğu Fransızca konuşan 12 öğretim üyesiyle yaptıkları toplantıda karşılıklı koyu bir sohbete giriştiler. Gerhard onlardan üniversitenin durumuyla ilgili kapsamlı bilgi aldı ve onlara önerebileceği matematikçiler ve fizikçiler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Uzun geçen toplantının sonunda diğerleri ayrılırken Gerhard, Profesör Erim ve 3 Türk hoca birlikte yemeğe çıktılar. Yakınlardaki bir esnaf lokantasına gittiler. O gün lokantanın menüsünde ne varsa onu yiyeceklerdi. Gerhard kebap yemeği beklerken önüne gulaşı andıran bir et geldi. Yanında patates püresine benzeyen şey. Patlıcan püresiymiş meğer. Ne kadar da lezzetliydi. Küçük kesilmiş domates, hıyar ve soğanlı bir salata. Tadını çok beğenip adını bir türlü beceremeyince Chopin salatası diye hafızasına kaydetti. Bir de aşırı şekerli bir tatlı ve kahve. Tatlının yarısını yedi, kahveyi yüzünü gözünü buruşturmadan içemeyeceğini anlayınca ayıp olmasın diye bir yudum alıp bıraktı. Yemekten sonra uzun yolculuğunun yorgunluğu dolu mideyle buluşunca bir rehavet çöktü üstüne. Şehri gezmeyi gerçekten istiyordu. En çok da Elsa ve kayınvalidesine anlatabilecek bir şeyleri olsun diye ama kapanan göz kapaklarını açık tutmakta zorlanınca otelde biraz kestirmeye karar verdi. Profesör Erim akşam 7 sularında geri gelmek üzere Gerhard'ı oteline bıraktı. Gerhard da kendini odasındaki yatağın bembeyaz pikesinin üzerine. Ayakkabılarını çıkardığını, kemerini çözdüğünü bile hatırlamıyordu. Uyandığında güneş alçalmıştı. Fırladı yataktan, banyoya koşup yüzüne su çarptı. Günün o saatinde uyumaya hiç alışık olmadığı için sersem gibiydi. Pantolonu da bumburuşuk olmuştu. Valizinde bir pantolon daha vardı ama onu yarın Malşe ile buluşurken giymek istiyordu. Üzerindekini çıkardı, talebe usulü muntazamca şiltenin altına yaydı. Tıraş olurken bir yandan da banyoyu doldurdu, yıkandı. Biraz kendine gelince valizini toparladı. Profesör Erim onu almaya geldiğinde hazırdı. Bir taksiyle vapur iskelesine gittiler. "Şimdi sizi Asya yakasına geçireceğim," dedi Erim. "Bir kıtadan diğerine 20 dakika gibi kısa bir zamanda geçeceğiz. Biz güneşin batış yönünde oturalım. Çünkü güneşin batışı bu şehirde eşsizdir." Taksiden inip vapur iskelesine yürüdüler. Birdenbire çok kalabalıklaşmıştı etraf. O kalabalığın içinde Gerhard, rıhtıma yanaşan vapuru, vapurdan çıkan insanları, şık hanımlarla beyleri, ellerinde file torbalarıyla sürüklenen başörtülü kadınları, sırtlarında tonlarca yük taşırmış gibi ikiye bölük bükülmüş cılız bedenli hamalları, simit ve şıra satıcılarını, sokak köpeklerini, bina girişlerine çöreklenmiş kedileri ve martıları gördü. Gözüne çarpan insanların kimi zengin, kimi yoksul görünüşlüydü. Kimi bakımlıydı, kimi hayli derbederdi. Yıllara meydan okumuş, görmüş geçirmiş yapılarsa görkemli fakat oldukça haraptı. Her gözüne çarpan şeyde müthiş bir tezat vardı. Birden çok boğuk, çok ürkütücü bir vahşi hayvanın sesi gibi bir ses irkildi. "Vapur düdüğü," dedi Türk meslektaşı. Sonraları kulağına çok sevimli gelecek vapurun çirkin sesli düdüğüyle birlikte simsiyah bir duman çıktı bacadan. Hemen eliyle burnunu tıkadı fakat hangi yönden estiğini bilemediği bir rüzgar anında dağıttı dumanı. Beyaz bulutlar yün yumakları gibi hala asılı duruyorlardı. Artık rengi eflatuna çalan gökyüzünde. Vapurda üst kata çıkıp Avrupa yakasına bakan tarafa oturdular. Martılar kah yükselip yolcuların attığı ekmek parçalarını havada kaparak, kah kanatlarını suya değdirerek alçalarıp dört dönüyorlardı vapur etrafında. Ve tam karşılarında pembenin tüm tonlarındaki göğe yaslanmış kızıl güneş, üzerine minareler ve kubbeler çizilmiş kocaman bir yuvarlak tepsi gibiydi. Gerhard ürperdi. Tanrı'nın fırçasıyla yapılmış bir tablo vardı karşısında ve kadim şehir minareleri, kubbeleriyle her saniye renk değiştirerek güneşle birlikte suya batıyordu sanki. Yanındaki bir şeyler söyleyip duruyordu ona. Galiba İstanbul'a dair ilk düşüncelerini soruyordu. Hiç tereddüt etmeden "Muhteşem," dedi. Doğup büyüdüğü, ait olduğu yerlere hiç benzemeyen bu şehir için niye bu kadar güçlü bir kelime kullanmıştı, gerçekten bilmiyordu. Az sonra rüyaya benzeyen yolculuk bitti. Yanaştılar kıyıya, kocaman halatların rıhtıma atılışını, vapurun çatırdayıp inildeyerek rıhtıma çarpışını, salaş tahta merdivenin diğer uca uzatılmasını seyretti. Kalabalıkla birlikte karaya çıktılar. İstasyona ulaşan geniş merdivenleri tırmanıp durdular. Gerhard merdivenlerin aşağısında çırpınan lacivert denizi ve kanatlarını suya vurarak uçan martıları gördü yine. "Biraz erkence geldik Herr Schliemann. Şurada yakında bir meyhane var. Buyurun size bir şarap ikram edeyim," diyordu erim. Şarabı duyunca sevindi Gerhard. Az yürüdüler. Sahilde salaş bir lokantanın, bu tür yerlerde lokanta değil meyhane deniyordu, deniz kenarına kurulmuş tahta masasına çöktüler. Garson önce beyaz peynir, kavun, zeytin ve ekmek bıraktı masaya. Az sonra da bir şişe şarapla geldi. Gerhard'ın bardağını doldurdu. Bir yudum aldığı şarabı Gerhard çok zorlanarak yuttu. Hiç beğenmediğini belli etmemek için gayret sarf etti ama karşısında oturan cin bakışlı adamın gözlerinden kaçmadı hali. "Anlaşılan şarabımızın da terakkiye ihtiyacı var. Bir Alman'a herhangi bir şarabı ikram etmemeliydim." "Rica ederim, çok güzel de. Bizim milli içkimizi denemek ister misiniz? Ben de size eşlik ederim." "Elbette." Her neyse o milli içki kötü bir şaraptan daha kötü olamazdı herhalde. İnce uzun ikişer bardak getirdi garson, önlerine koydu. Gerhard'ın bardaklarından birine su doldurdu, diğerine iki parmak renksiz içkiden döktü. Üzerine su ilave edince bulutlandı önündeki içki. "Eyvah," dedi Gerhard içinde. "Ama o da ne? Kokusu pek hoş geliyordu burnuna." Garson iki büyük parça buz bıraktı içki bardağına. "Önce bir şeyler yiyin, yoksa çarpar." Erim, çatalın ucuna taktığı beyaz peynir parçasını ona uzatıyordu. Bir lokma ekmek, bir zeytin, bir yudum rakı, bir kavun parçası, yine bir yudum rakı. Buz gibi. İki erkek kadehlerini tokuşturdular, içtiler biraz daha. "Her yudumdan sonra bir yudum da su için. Rakı şişede durduğu gibi durmaz." "Hiçbir içki durmaz." "Hadi şerefe." "Üniversite reformlarınızın başarısına." Yine içtiler, biraz yediler, yine içtiler. Garson ikinci kez doldurdu bardaklarını. Sohbet koyulaşmıştı ki, "Ah, hesabı istemeliyim, yoksa treni kaçıracağız," dedi erim. Gerhard hemen fırladı iskemlesinden. "Ya kaçtıysa tren? Başka vasıta var mıydı acaba şu anda Ankara'ya? Rezil olacaktı kayınpederine, hem de o henüz tanımadığı Malşe'ye." Erim hesabı öderken Gerhard'ın başı dönüyordu. "Keşke içirmeseydim sizi," dediğini duydu Türk'ün. Yanına gelip koluna girdi, ayakları birbirine dolanan Gerhard'ı sürüklercesine aceleyle yürüttü istasyona kadar. "Tren kaçtıysa ben ne yaparım?" "Kaçmadı, kaçmadı, ucu ucuna yetiştik. Siz hemen yatağınızı yaptırıp güzel bir uyku çekin Gerhard Bey," dedi erim. "Sabaha hiçbir şeyiniz kalmaz." "Gerhard Bey." Hoşuna gitti bu hitap. "Emriniz olur erim bey," dedi sırıtarak ve ne tuhaf, bey hitabını hiç garipsememişti. Sanki hep bu şehre aitmiş gibi bir duygu içindeyiz. "Biliyor musunuz, alıştım ben buraya. Yarın için de hiç endişelenmiyorum." "Rakının böyle mucizeleri vardır. İnsanı rahatlatır, bulutların üzerine çıkarır." Profesör Erim onu kompartmanına kadar götürdü, valizini eliyle üst rafa yerleştirdi, sonra kondüktöre yatağı hemen hazırlaması ve ertesi sabah perona girmeden yarım saat önce mutlaka uyandırması için talimat verdi. Bu kez de Gerhard arkadaşını, evet içinden ona arkadaşım demek geliyordu, trenin kapısına kadar götürdü, bir kere daha teşekkür etti içtenlikle, vedalaştılar. Gerhard kompartmanına geri geldiğinde yatağa hazırlanıyordu. Koridordaki pencereden dışarısını seyretti bir süre. Yatak hazır olunca içeri geçti, sadece ceketini çıkardı, duvardaki askıya astı, pantolonu üzerinde, ayağında ayakkabılarıyla, battaniyeyi de açmadan öylece uzandı yatağa. Onu rakı mı yoksa İstanbul mu çarpmıştı bilmiyordu. Uyuyakaldı. Ayrım sonu. Sayfa 65.